Atilla Güner'le akşam postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, Türkiye Ankara'ya kilitlendi. Çünkü cep yakan gelişmeler yaşanıyor. Dövizin hızlı artışı, o kurlardaki yükseliş Türkiye'nin maliyetlerine maliyet katıyor. Küçük hanelerde de bunların hesabı yapılıyor mutlaka. Esnaf 2 aydır işlerin kesildiğinden şikayetçi. Yani vatandaş biraz daha sıktı kemerleri. Seçim var, ne olacak belli değil. Onun için herkes dikkatli atıyor adımlarını. Ama o saraydan yükselen bir ses vardı. Merkez Bankası Başkanı, sen düzelt, ben mi düzelteceğim bunları diye. Zaten faizleri indirmediği için problemli görülen bir merkezdi orası ve başkanı başçı da eleştiriliyordu sıkça. Sen kime bağımsızsın, bize mi bağımsızsın, dışarıya da bağımsız ol gibi gerçekten ekonomide içeride sıkıntıları arttıran söylemlerdi bunlar. Bugün işte Cumhurbaşkanı 45 dakika önce bir araya geldi, Babacan'ı aldı ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı. İkisi o soğuk rüzgarların arkasından. Zaten demişti ki Babacan'la ilgili, o da Merkez Bankası'nın arkasında duruyor zaten. İkisine de soracak. Ama Babacan oraya gitmeden önce sabah toplantıda herkese açık, kamuoyuna açık bir güzel laflar etti ki şöyle diyor: Amerikan ve Avrupa Merkez Bankası bir belirsizlik yarattı. Bundan kaynaklanıyor bu. Euro'nun değeri böyle oluyor. %5 oluyor. Hava şartları nasıl belli olmuyorsa, bugün fırtınalı, yağmurlu, yarın güneşli olabiliyorsa biz de her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak zorundayız, hazırlıklıyız diyor. Ama bu kurumları koruyalım diyor. Yani gündem ekonomi. Aksaray'ın da aralarında yer aldığı Atatürk Orman Çiftliği'nde bir inşa dönemi yaşanmıştı. Orada da Atatürk'ün vasiyeti var, nasıl olur bu dendi. Kıyamet koptu, davalar açıldı, mahkeme sordu nerede bu Atatürk'ün vasiyeti diye. Adalet Bakanı, dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu dedi ki ben vermiştim onu devlet arşivlerine ve devlet arşivlerine yazı yazıldı. Arşivler Genel Müdürlüğü diyor ki bende böyle bir belge, böyle bir vasiyet yok. İşte karışık bir durum. Bu dava içinde Atatürk'ün vasiyeti nerede sorusu ortaya çıkıyor. Kayıp mı, yoksa bilinen vasiyetin dışında bir vasiyet mi bu? Çok önemli tanığı bu işin Oltan Sungurlu, Sayın Sungurlu yayınımızda olacak. Bir de tarihçi gözüyle, akademisyen bir tarihçi gözüyle Ali Güler de bize o vasiyetin hikayesini anlatacak. Evet, dünyadaki gelişmeleri Uğur Koçbaş'tan alacağız. Çok enteresan gelişmeler var. Onları tekrar Uğur anlatacak bize. Evet, son biliyorsunuz bir ay içinde Malatya'da, Konya'da düşen uçaklarda 6 pilot şehit olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne yapacağı merak ediliyordu. Bakanlar Kurulu'nda saraydaki toplantıdan sonra böyle bir açıklama gelmedi ama bunu askerlere bıraktıkları anlaşılıyor. Bugün o düşen RF tipi uçakların yarından itibaren uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Kuvvetleri'nden Genelkurmay Başkanlığı'ndan isimler. İşte orada bir önemli mesele, son hayatını kaybeden pilotlarla ilgili, şehit pilotlarla ilgili 2 saniye önce çekmiş olsaydı kolu hayatta kalabilirdi diyor iki pilotu. Yani hayatımız 2 saniyelik kararlarla da değişebiliyor, bunu anlıyoruz. Buna da bakacağız. 16 yaşında demir parmaklıklarla tanıştı Serhat Tuğan. 24 yıldır hapishanede. Suçlamalar yasa dışı, örgüt üyeliği vesaire, ama bu kadar uzun bir tutukluluk, cinayet yok içinde, katliam yok, pek görülür gibi bir şey değil. Şimdi ailesi onunla ilgili yeniden özgürlüğüne kavuşması için mücadele ediyor. Onları anlayacağız. Evet, üniversite sınavı geliyor. Yüksek öğretime geçiş sınavı, YGS diyoruz. Pazar günü var. Sınava katılacak 2 milyon 126 bin kişi var. Çok önemli, aileleriyle birlikte 10-15 milyonluk bir kalabalık bunlar. Merak ediyorlar, evlerde bunlar konuşuluyor belli. Bizim çocuklarımızdan duymuyorsak ama gündem dışı değil bu mesele. Hemen o meseleye yoğunlaşacağız. Önemli tiyolar vereceğiz gençlere ve ailelerine. Evet, Berfin'in ölümünden sonra bir yıl geçti. Bugün de bir çağrılar vardı. Çok tartışıldı bu çağrılar. İşte gücünüzü kullanın, hayatı durdurun, işe, okula gitmeyin Berfin için diye. Bazı anma törenlerinde polis müdahalesi oldu. Buna da kısaca bakacağız. Evet, bugün Murat Bardakçı tarih konularındaki yazdıklarıyla her zaman önemsenen bir isim. Habertürk'te yazdığı köşesini ama gazetede onu çok büyüttü. Diyor ki Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe Galatasaray'a neden yenilmiyor? Efendim orada bir şeyhin mezarı var. O yüzden bu hiçbir zaman Galatasaray'a yenilmiyor. O 99'dan beri iddiası ortaya atıldı. Çok tartışılacak bir şey, izafi bir şey. Biz de futbol yazarı Ahmet Çakır'la bu konuyu konuşacağız. Cengiz Erdin'in sesli dosyasında da 4 Nisan'da başlayacak İstanbul Film Festivali var. İl olmak isteyen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki imza kampanyası da var. Onlara da bakacak Cengiz Erdil. Biz hemen manşetimizle başlayalım.
Haber alma hakkına saygı duyduk.
Telefonla da olsa içimi döktüğüm için İstiklal'den ambulans herhalde yaradılar.
Mikrofonumuzu hep habere, ayrıntıya uzattık.
Doğan akıllındaki yaşayan insanların yüzleri yanıktır soğuk şiddetiyle, biliyor musun?
Biz Kuğulu Park'ta burada bir halk topluluğu oluşturduk, sahne kurduk. Gelenler kitaplarını getiriyorlar Gezi Parkı'ndaki gibi.
Gazeteciliğin 3 saygın ödülüyle yolumuza devam ediyoruz.
İyi ki varsınız.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla gece 24'te. Manşet.
Evet, manşetimiz dedik ki ekonomi. Ekonomide sıcak gelişmeler var. Onun ayrıntılarını aktaracağız size. Şu anda zaten toplantı devam ediyor. Döviz kurlarında yine dolar 2.62-2.61 seviyesinde. Euro'da 2.81 gibi devam ediyor. Dün 8 saat ekonomi zirvesi yapılmıştı. Tabii bugün Cumhurbaşkanı'nın iki isimle, Babacan ve Başçı'yla yapacağı toplantı çok önemli. Onun ayrıntılarına bakacağız. Şu anda henüz bir toplantı devam ettiği için açıklama yok. Önemli gelişmeler var ama Babacan'ın bu toplantıya gitmeden önce yaptığı bir açıklama önemli. Diyor ki koruyalım bu kurumların itibarını diyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın çok üzerine yüklendiği bir meselede o yine sağduyulu, sakin bir dil kullanıyor. Onların ayrıntıları olacak, onlara bakacağız. Şimdi efendim biz dünden itibaren çok konuşulan bir mesele var. Yani Atatürk'ün bir vasiyetinin kayıp olduğu iddia ediliyor. Ama nasıl bir iddia bu? Şöyle deniyor ki Atatürk Orman Çiftliği'ndeki inşaatla ilgili dava açılmıştı. Bu dava sırasında vasiyetin devlet arşivlerinde olduğu ileri sürülmüştü. Oraya soruldu, orada da bulunmadı. Şimdi bunun taraflarından birisi çok yakından tanıdığınız Sayın Oltan Sungurlu, dönemin Adalet Bakanı kendisi. Ve onunla da konuşacağız çünkü Sayın Sungurlu diyor ki ben Devlet Arşivleri Genel Müdürü'ne bunu Adalet Bakanı'nda bulmuştuk ve teslim etmiştik. Şimdi bu teslim edilen nasıl bir vasiyetname, nasıl teslim edildiği halde orada olmaz, yoksa bir başka belgeden mi söz ediyoruz? Yani hakim kararıyla Atatürk'ün vefatından önce yazdırdığı bir şey olamaz bu muhtemelen. Nedir onu anlayacağız. Önce Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sayın Ali Güler'le, yardımcı doçent Ali Güler'le görüşeceğiz. Sayın Güler, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim.
Efendim şimdi Sayın Sungurlu ifade etti bunu. Ne diyorsunuz? Yani niye arıyoruz biz? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun bıraktığı bir vasiyetinin bulunamaması gibi bir durum olabilir mi? Yani vasiyet tanımına uymayan başka bir belgeden mi söz ediyoruz? Siz çok yakından biliyorsunuz, çalıştınız bu konuyu. Nedir efendim durum?
Efendim şimdi Büyük Atatürk'ümüz vefat etmeden önce, yani biliyorsunuz 10 Kasım 38'de vefat etti. 5 Eylül 1938 tarihinde Genel Sekreter Hasan Rıza Soy'a çağırarak işte neyimiz var neyimiz yok evlat bir çocuk bunları hazırla gel diyor. Hazırladıktan sonra da kendisi el yazısıyla o zamanki yasal mevzuat gereği vasiyetini, bilinen vasiyetini yazıyor. Hı hı. Ve sonra aynı altında bir gün sonra Beyoğlu 6. noteri İsmail Kunter'i çağırıyor. Ona da diyor ki bu zatın içerisinde benim kanuni vasiyetim var. İşlemleri buna göre yaparsınız diyor. Ve o da bir tutanak tutuyor. Zabıt tutuyor. O zabıtı Atatürk'ün özel doktorlarından Reşat Belger Hoca, Atatürk, ondan sonra Hasan Rıza Soyak ve noter imzalıyor, mühürlüyor ve bir zarfa koyarak o Atatürk'ün vasiyetinin bulunduğu zarfla beraber o zabıtı şey yapıyor. Sonra mahkemede açıldı bu Atatürk'ün vefatından sonra ve Makbule Hanım tek varisi, mirasçısı oydu. Ve hakim açtıktan sonra okudu.
Okudu.
Huzurunda. Evet.
Tamam, bu noktada bir duralım Sayın Güler.
Vasiyet budur yani.
Bu, tamam, bu noktada duralım çünkü bu vasiyet tanımına uygun dediğiniz belge yargı içinde de anlamını bulmuş, tasdik edilmiş bir belge. Peki evet. Şimdi Sayın Oltan Sungurlu da hattımıza bağlandı. Sayın Sungurlu hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Sayın Sungurlu. Şimdi tartışılan konuda belki bir netleştirme ihtiyacı hasıl oldu. Şöyle, Sayın Ali Güler de Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünden kendisi der ki mahkemenin vefatından önce yani yasal olarak ortaya koyduğu bir vasiyet var, o budur. Sizin sözünü ettiğiniz Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiğiniz belge bu belge dışında bir şey mi efendim?
Şimdi tabii ben onu bilebilecek durumda değilim. Hı hı. Bana teslim edilen belge Atatürk'ün el yazısıyla yazılmış bir belge. Vasiyetnamesi. Hı hı. Ben tabii bu belge Adalet Bakanlığı'nda kaybolur endişesiyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne teslim ettim. Nitekim biraz önce görüştüğüm bir başka arkadaş, bir öğretim üyesi arkadaş, daha doğrusu Sayın Halacıoğlu ile görüştüm. Benim teslim ettiğim vasiyetnameyi hem teslim ettiğimi hatırlıyor, hmm, hem de ben teslim ettikten sonra devlet arşivlerinde gördüğünü ve suretimi aldığını söylüyor.
Önemli.
Yani artık ikisi de aynı vasiyet midir değil midir bilemiyorum. Bu tabii vasiyetin içeriğini benden daha iyi hatırlıyor. Çünkü tarih hocası olarak çalışıyor beyefendi gibi. Hmm. O mesela ben çok detayını hatırlamıyorum vasiyetnamenin. Ben de bir fotokopi almıştım. İki gündür arıyorum. Evraklarım arasında bulamadım. Tabii çok karışık bir sistem içinde. Hı hı. Zannediyorum ki aynı vasiyetnameden bahsediyoruz. Benim gördüğüm vasiyetname İsmet Paşa'nın çocuklarına eğitim için bir para bırakan vasiyetnameydi. Diğer detaylarını zaten Halacıoğlu bugün bana anlattı. Biliyor yani aynı vasiyetname olduğunu, görmüş kendisi. Yani hem benim teslim ettiğimi biliyor hem de kendisi daha sonra görmüş onu.
Anladım. Bu önemli. Peki bu noktada Sayın Sungurlu izin verirseniz Ali Bey'e tekrar dönelim. Ali Bey, bu Sayın İnönü'nün çocuklarıyla ilgili ayrıntı o mahkemeden de geçen vasiyette tabii, var değil mi?
Evet. Şimdi yani bu vasiyetname önümde var yani şu anda onun şeyi, fotokopisi yani şeyi. Hı-hı. O normalde bildiğimiz işte 6 maddelik vasiyetnamedir. Burada malik olduğum bütün nukut ve senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum diyor. Aslında CHP'ye de bu vasiyetin yönetimini bırakıyor yani burada.
Tabii.
Esas burada 6 maddede sayıyor işte bunlar İş Bankası tarafından nemalandırılacağını. Sabiha işte yaşadıkları müddetçe diyor bana şerefi mahfuz kaldıkça diyor yaşadıkları müddetçe Makbule ayda 1000, AFET'e 800, Tabiha Gökten 600, Ülkiye 200 lira, Rukiye ile Nebiliye şimdiki 150 lira verilecektir. Bunun son maddesi Sayın Bakan'ın söylediği, her sene NEMA'dan İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacaklara yardım yapılacak diyor. Altıncı maddede de, bu beşinci maddeydi, her sene NEMA'dan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir. Yani esasında parayı bıraktığı yer Türk Dil ve Tarih Kurumu'yla manevi evlatları.
Anladım. O zaman Sayın Sungurlu'ya bir daha dönelim. Belki hatırlar mı Sayın Sungurlu? Efendim böyle 6 maddelik diyor Sayın Güler. Bunun dışında bir şey mi acaba Sayın? Eski Tarih Kurumu Başkanı bu konuda buna yakın mı bir yorum yaptı mı?
O da
Sayın
buna
Bakın?
Yakın şeyler söylüyor tabii.
Değil mi?
Bu da buna yakın şeyler yani söylüyor. Tabii zaten bu Sayın Ali Bey'in söylediği de muhakkak doğrudur. Zaten sureti kendisindeymiş. Hı hı. Bir suretini de Halacıoğlu o zaman devlet arşivlerinden almış. Aynı metin onda da var. zaten bunlar tescilli şeyler. Yani tabii. Gizlemenin, inkar etmenin bir doğru. imkanı olan şeyler değil.
Doğru. Hatta Adalet Bakanlığı'nda...
Eğer Atatürk'ün, Atatürk'ün benim hatırladığım, kesin bilmiyorum ama çiftlikle ilgili ayrı bir mevzuat var. Yani ya kanun var ya vasiyet bir şey olacak çünkü çiftlikle ilgili.
Tezkere var Sayın Bakanım. Tezkere var.
Nasıl?
Tezkere evet. var. O çiftlikleri hazineye hediye ettiğine dair tezkere var. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var. Birazdan belki evet. onu da konuşuruz. Sayın Bakan'ın görmesi normal çünkü 28 Kasım 38'de bu vasiyetname Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından açıldı.
Tabii adli teşkilattan gelmiş.
Adalet Bakanlığı'ndaydı.
Doğru,
evet.
doğru.
Sayın Bakan'ın gördüğü ve arşivlere teslim ettim dediği vasiyetname Atatürk'ün bilinen, biraz evvel maddelerinden bahsettiğim vasiyetnamesidir.
Doğru.
Bunun dışında da başka bir vasiyetnamesi yoktur zaten.
Anladım. Ama peki mahkemenin bir yazı yazıp sorması durumunda hayır bizde bu yok diye bir yanıt gelmesine ne diyeceğiz? Önce Sayın Sungurlu acaba...
Ona bugün Halacıoğlu bir açıklık getirdi.
Evet.
Onlar diyor Osmanlı arşivini aramışlar diyor.
İlginç.
Cumhuriyet
yani
arşivini Ankara'da.
Benim öyle bir ihsasım yok. Ali Bey bilir o hususu.
Evet.
Onlar diyor herhalde diyor Osmanlı arşivini aradılar diyor. Yoksa diyor bulmalarım şey değil ben diyor... Kendim arşivde gördüm diyor. Yani siz teslim ettikten sonra ben arşivde bizzat elime aldım gördüm diyor.
Doğru. Bu da çünkü sanki böyle bir ki koskoca Cumhuriyet'in kurucusunun bir kaybetmiş bir sistem.
Hayır yani ben Adalet Bakanlığı'nda bu bilinmiyor. Bakın şimdiye kadar Adalet Bakanlığı'ndaymışım. Senin
tabii,
haberi yok.
Tabii.
Bu kaybolur. Biz bunu tesadüf elimize geçirdik. Bunu devlet arşivlerine verelim. Çok mühim bir vesika kaybolmasın dedim.
Çok isabetli
yani
olmuş.
Böyle hatırımda kaldığına göre yani bir merasimle verdim gibi hatırlıyorum. Yani çünkü çok ciddi bir şeydi.
Doğru doğru televizyonda
bir de ki,
diyorsun.
O sebeple olsa gerek ki birçok insan hatırlıyor. Mesela Halacıoğlu hatırlıyor, Hakim Bey hatırlıyor böyle.
Tabii.
O meseleyle alakalı olan birçok insan benim onu teslim ettiğimi hatırlıyor.
Teslim alan
ama yani bu kadar telaşa lüzum yok. Ali Bey'e, Halacıoğlu'na bu işin tarih hocalarına sorsaydı,
doğru.
sorulsaydı
doğru, doğru.
günden aydınlanırdı bu iş.
Doğru hakikaten
yani
bizde...
Yani ben tabii çok az bir kısmını biliyorum. Onlar tamamını biliyorlar tabii.
Tabii tabii. Yani eski bir devlet geleneği olan, arşiv sistemi düzgün çalışan bir geleneği olan bir yapı Türkiye Cumhuriyeti. Yani görüntüde öyle bir şey oldu ki sanki işte bir bakan buluyor, veriyor ama onu bir yere koyamıyorlar ve kayboluyor. Öyle
ben,
değil.
Ben bugün bana söyleyen basın mensuplarına dedim ki bir yanlışlık vardır. Bir de arasınlar mümkün değil. Devlet arşivlerinden bu kaybolmaz dedi. Nitekim daha evet. biraz önce bana Halacıoğlu aradı. Dedi ki bunlar dedi herhalde Osmanlı arşivlerinde aradılar dedi. Onun için bulamadılar.
Doğru. Sayın Sungurlu son bir soru. O zaman teslim ettiğinizde genel müdürü kimdi acaba? Başında kim vardı devlet arşivleri genel müdürlüğünü hatırlıyor musunuz?
Vallahi şimdi onu hatırlayamıyorum tabii. Yani ben vallahi, hatırlayamıyorum. Hayır. Bizim bakanlıktaki arkadaşları da aradım. Hangi tarihte teslim ettiğimiz noktasında ben de hatırlayamıyorum. Tabii, onlar da hatırlayamadılar.
Anladım. Ama sonuçta mesele çözülmüş gibi görünüyor.
Netice çözülmüştür diye düşünüyorum.
Doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Sungurlu.
Ben teşekkür
zaman
ediyorum.
Efendim.
Hayırlı yayınlar
çok
diliyorum. Ali Bey'e de saygılar sunuyorum.
Sağ olun. Efendim,
saygılar Sayın Bakanım.
Evet Ali Bey son olarak şeyi söyleyecektiniz. Hani tezkere.
Evet. Bu biraz Sayın Bakan'ı desteklemek için söyleyeyim. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir şey iyi yapmasa bile kayıt kuyu tutmasını iyi yapar. Onun için hiçbir şey kaybolmaz. Yani dinleyenler sakin olsun, rahat olsunlar. Bu şimdi bizim Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüze bağlı bir Cumhuriyet Arşivleri var. Bir de İstanbul'da Osmanlı Arşivleri var. Bu Cumhuriyet Arşivlerinde olması lazım. Bunun şeyi. Atatürk'ümüzün vasiyetnamesi. Orada olmasa bile Genelkurmay Atatürk Başkanlığı arşivindedir.
Değil mi?
Çünkü Atatürk'ün terekesindeki yazılı evrakları Genelkurmay'a devredildi 64 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla. Hı. Ama Sayın Bakan hatırlıyor, Cumhuriyet Arşivine teslim edilmiş olması lazım. Şimdi efendim bu mahkemeye veren bu konuyla ilgili insanlar da bilmiyor bu konuyu maalesef. Atatürk'ümüzün bu vasiyetinde bu çiftlik arazileriyle ilgili hiçbir konu yoktur. Neden yoktur? Çünkü çiftlik arazilerini bu vasiyetini hazırladığından bir yıl önce yaklaşık Atatürk'ümüz bir tezkereyle hazineye devretmiştir, hediye etmiştir. Şimdi bu önümde tezkerenin metni var yani elimizde. İsterseniz ben burada şey yapayım. Onun çiftliklerin hazineye bağışlandığına dair tezkere adı. 11.6.1937 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti 4/545 baş vekalete yazıyor Cumhurbaşkanlığından bu numarayla. Bunun en sonunda şimdi okuyorum size. Bir de bu kayıt ve şartla devretti filan diye iddialar var da onun için bu önemli. İşte anlatıyor Atatürk yukarıda bu çiftliklerin niye yaptığını filan. Ondan sonra diyor ki ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün şurada bir şey var üzerinde de göremedim tam. Hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum diyor. Bunun ekinde de o şeyde neler varsa çiftlikte bütün hayvanlara varana kadar her şey tek tek kalem kalem sayılmıştır. Ve hazineye hediye ediyorum diyor. Hediye etmiştir. Bir şart ve kayıt da yoktur burada.
Ha, yani mahkemeye şikayet edenler dediler ki böyle bir şeye izin vermezdi o nasıl oldu.
Kayıtlı verdi, şartlı verdi diyorlar. Siz bunu yapamazsınız buraya diyorlar.
Yok
bu böyle
değil.
Böyle bir kayıt yoktur tezkerede. Bu mecliste görüşüldü ve hazineye intikal etti bunlar. 37 yılının Haziran ayında. Şimdi buradaki konu şudur. Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra bile olmadan bu çiftlikteki bir takım araziler işte ilk bira fabrikasının tekele devriyle başladı. Ve Refik Saydam hükümetleri döneminde. Ondan sonra rahmetli Menderes hükümetleri döneminde. Ondan sonra Demirel Hüseyin Bülent Ulus hükümet elindeki Atatürk'ün devrettiği çiftlik araziler kamu kurumlarına devredildi. Şeyleri hangi metrekarede arsa devredildi, arazi devredildi hepsini biliyoruz.
Anladım.
Yani
anladım.
Burada eksik olan bu sarayın yapımıyla ilgili benim anladığım kadarıyla.
Peki.
Yoksa ne Atatürk'ün vasiyetinde ne de bu tezkerede burayla ilgili bir kayıt ve şart yok.
Anladım. Değil onu da öğrendik. Sayın Ali Güler, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ediyoruz aydınlattığınız için.
Sağ
olun efendim.
Saygılar dinler.
Sağ olun.
Olayların ayrıntısı. Tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam saat 17.30'da. Tekrarı 24'te. Çözüm sürecinde bugün.
Evet, seçimlere 80 gün kala çözüm sürecinde durum ne ona bakacağız. En önemli iki meseleyi aktaracağız. Birincisi efendim Hakan Fidan MİT müsteşarı olarak bu çözüm sürecinde etkin rol oynamıştı. Benim sır küpüm derken Cumhurbaşkanı da belki o süreçteki inanılmaz inişli çıkışlı Oslo krizi, Habur krizi tamamını içine alan gelişmeler vardı. İşte o noktada çok aktif rol oldu. Başbakan'a yani Cumhurbaşkanı'na rağmen oraya girdiği için. Şimdi MİT müsteşarı ve bugün bir toplantı var, çözüm süreci konuşuluyor. Yani çok hızlı gelişti. Muhalefet hayır dönemez edemez o kararname ister MGK ister diyor ama artık o masada ve kart vizitinde MİT müsteşarı yazıyor. Peki o taraf böyle. O konuda irade ortaya koyan ve bugüne kadar çok kararlılıkla götüren Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı. O bugün ne dedi? Teröristlerin silah gömme biçimini ortaya koydu. Ne demek istiyor? Yani bu silah ateşkes tamam sağlandı, kimse ölmüyor, şehit cenazeleri gelmiyor ama silahların bırakılma zamanı geldi. Onları da çok dünyadaki örnekleri gibi hakikaten bitirsinler bu ilişkilerini dedi. Kendi sesinden daha iyi anlayacağız.
Terör meselesinin çözümü konusunda çok kritik bir dönemdeyiz. Terör örgütünün silah bıraktığını açıklaması ülkemiz hukukun, huzurun tesisini sağlayacak önemli bir eşik olacaktır. Tabi bu sadece laflı olmaz. İrlanda'ya bakıyorsunuz. Orada İRA ben diyor gömdüm. Nereye? Betona gömdüm diyor. Ve betona gömdüğünü görüntülü olarak da yerinde tespit ediyorlar. Bizdeki teröristler böyle bir adımı atamıyor. Çünkü o adımı attığı anda varlık sebepleri ortadan kalkacak. Temenni ederim ki bu son gelişmelerde sözde kalmaz, uygulamaya geçilir.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Evet, size Serhat Tuğan desem karşılığında ne dersiniz bilmiyorum. Hiçbir şey diyemezsiniz. Biz de onca yıldır bu gazetecilik faaliyetinin içindeyiz. Sıradan bir haber gibi gelmiş, geçmiş önümüzden ama 24 yıl geçmiş. O 24 yıl önce 16 yaşında bir çocuktu, gençti. Hakkında iddialar vardı, PKK bildirisi dağıttı ve 24 yıldır cezaevinde. Ne katliamlar var, ne Maraş gibi, Sivas gibi, ne de böyle toplu imha, böyle bir şey. Bugün yeniden konuşuluyor, iyi ki konuşuluyor. Çünkü Twitter'dan, Facebook'tan herkes olur mu böyle şey diyor. 20'li yaşların başındaki gençler olacak şey değil, benim yaşım kadar cezaevinde diyorlar. Ne oldu da oldu, şimdi ne yapmak istiyorlar? Ablası, avukat zaten, Rojbin Tuğan kalkan attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Nasıl?
İlginize teşekkürler, sağ olun.
Hakikaten söylerken bile şimdi böyle insan ne diyeyim, yani tüyleri diken diken oluyor ya. Ya hani deseniz ki 8-10 kişinin katlinden sorumlu 7 tipliği öldürdü deseniz anlarım da onlar da çıktılar. Bizim Serhat neden içeride?
Vallahi bizim Serhat, biz de onun cevabını arıyoruz 24 yıldır. Hala cevabını bulamadık ve bize en zor gelen de o.
Ama iddianamede yazmasını bilirler. Hadi ne diyorlar?
Tabii ki Serhat 16 Kasım 88'de ilan edilen Filistin Kurtuluş Örgütü'nün sürgünde Filistin Devleti'ni ilan ettiği gece bir bildiri bastı. Filistinliler isyan etti, haklarına kavuştu. Biz de zulme baş kaldıralım diye bir bildiri yazdı, kendisi yazdı ve dağıttı. Sonrasında polis gözaltına alındı. Çok ağır işkenceler.
Tamamen
gördü.
Düşünce suçu yani. Ayrılıkçı da olabilir ve, değil mi? Ayrılıkçı bir şey mi söylüyor?
Ve 10 ay 16 Diyarbakır cezaevinde yattıktan sonra salıverildi ama polisin tacizi devam etti. Üstündeki kıyafetler çarşı ortasında yırtıldı, serbest bırakıldıktan sonra ayakkabısı alındı, tokatlandı ve ancak 3 ay dayanabildi ve dağa gitti.
Daha gitti.
2 yıl sonra 22 Temmuz 91'de de yakalandı silahıyla beraber. Ama örgüt üyesi olmaktan 12 yıl 9 ay ceza yedi. Bu dosyada silahının hiçbir olayda, bölgedeki hiçbir olayda kullanılmadığı ve temiz olduğunu devletin uzmanları teyit etti. Bu raporlar dosyada var ama her ne hikmetse Serhat 12 yıl 9 aydan sonra Yargıtay'a gitti. Yargıtay'dan cezası idam verilmelidir diye bozuldu. Geri döndü. Mahkeme idam verdi ama yaşı küçük olduğu için müebbete çevirdi. Düşünün, o zamanın DGM savcısı bile buna itiraz etti. Yani isyan etti, dosyayı temiz etti. Bu ceza fazla, bu dosyayla orantısız dedi. Fakat Yargıtay 9. ceza ne yazık ki dinlemedi ve Serhat idam cezası aldı. Yaşı küçük olduğu için müebbete çevrildi.
Ne ve zaman kesinleşti o Yargıtay? Böyle. Yargıtay süreci ne zaman
94'te
bitti?
94'te kesinleşti.
Oo, bayağı eski dönemlere aitti şu.
Evet. Yani biz her yere gittik. Ahime'de gittik fakat süre şartından dolayı reddedildi dosyamız. Biz yeniden yargılanması için talepte bulunduk. Çünkü Serhat'a isnat edilen suçların Şervan Kod isimli başka bir örgüt mensubuyla karıştırılmasından kaynaklandığını ispat ettik. Bunun delillerini 2008'de mahkemeye sunduk. Fakat mahkeme bizi dinlemedi.
Anladım.
Yani ve son çare olarak annem ya böyle bir Twitter diye bir şey varmış, insanlara ulaşabiliyormuşuz. Biz de hiçbir şey yapamadık, bari oğlumuza yapılan bu kadar yıllık adaletsizliği şu kuşun kanatlarına sarıp da insanlara ulaştıralım dediler.
Çok anne mi söyledi bunu? Anne mi söyledi?
Evet, ne evet. Çünkü enteresan. Annem babam gündemle çok ilgililer. Biri 69, biri 72 yaşında olmasına rağmen günlerinin büyük bir bölümünü maşallah televizyon haberleri karşısında bir umut görür müyüz diye geçiriyorlar ve cezaevi kapılarında geçti 24 yılları.
Olacak
zindan şey. Zindan geziyorlar. Hakkari'den Bursa'ya, Bursa'dan Antep'e, Antep'ten şimdi Diyarbakır'da. Böyle geçiyor zamanlar.
Yani Twitter'a ne dediniz siz? O gazete küpürünü koymuşsunuz galiba. Öyle gördüm ben çünkü. Twitter'da gördüm ben de.
Evet, 16 yaşındaki bölücü o zaman manşet olmuştu. Düşünün, Türkiye'yi düşünün. 16 yaşında Cumhuriyet'te zindanda olmasıyla manşet olmuştu. 28 yıl sonra tekrar zindan haberiyle kardeşim Cumhuriyet'te manşet oldu. Yani 2004'te kaldırıldı ve bu hükümetin yaptığı en iyi şeylerden birisiydi bu DGM ve özel yetkili mahkemeleri kaldırmak. Ama ne yazık ki bizzat şu anda ülkenin Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mağduru olduğu, yani ki Serhat'ın hükmünü veren Diyarbakır DGM'nin mağdurudur Sayın Cumhurbaşkanı da. O mahkemenin mağduru olduğu halde, ya ben, bu mahkemeleri biz kaldırdık ama ben Büyükşehir Belediye Başkanı iken bunun mağduru oldum. Acaba el alemin oğluna bu mahkemeler ne yaptı diye dönüp bakmadılar. Evet. Yeni Türkiye ve isminde adalet olan bir parti bunu kaldırdı ama bunun mağdurları hala içeride.
Değil mi? Peki siz ne talep ediyorsunuz şimdi hikayemiz. Hukuken bir çıkış yolu var mı labirentlerin arasında?
Evet.
Ne var? Çünkü, ne olacak?
Yani şu anda Adalet Bakanlığı bu kadar hukuksuzca yapılmış. Yani biz bunu iddia ediyoruz. Böyle bir hukuksuzluk var. Bakanlık kendi yetkisini kullansın. Kanunun ona verdiği bir yetki var. Hmm.
Kanun yararına bozma mı?
Açılmasını. Hmm. Hayır, yeniden hukuksuzca verilmiş olan yargılamaların yeniden dosyalarının açılması yetkisi var. Hem Adalet Bakanlığı'nın hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Yani biz müracaat etmesek bile böyle bu kadar kampanyadan sonra harekete geçmeleri gerekir. Yani biz onlara çağrı yapıyoruz. İşte size bir kapı. Yani 24 yıldır Türkiye'de, bilmiyorum başka bu kadar kesintisiz uzun süre cezaevinde kalan kimse var mı? Yani gençliği ve çocukluğu cezaevinde geçmiş bir insan. Hasta artık benim kardeşim, yürüyemiyor. Çünkü güneşi görmedi. Günde yarım saat 5 adımlık bir yere çıkarılıyor.
Doğru. Peki bir işaret var mı? Hani bununla ilgileniriz diye hani milletvekilleri meclise getirse seçim telaşı var ama şimdi.
Yani TRT1'de gündeme geldi bu ve Adalet Bakanlığı'na çağrı yapıldı. Dilerim o çağrı adresini bulur. Yani şu anda herkes çok seçimle çok ilgili. Dolayısıyla tabii. 24 yıldır süren adaletsizlik birkaç ay daha sürebilir diye düşünüyorlar herhalde ama Sayın Cumhurbaşkanımız en iyi bilenlerden ki bir nefeslik zaman bile cezaevinde çoktur. Doğru. Yani biz bir an önce Serhat'ın oradan çıkarılmasını, çünkü Sayın Mirzabeyoğlu aynı benim kardeşimin durumunda ve bir örgütün kurucusu ve lideri olarak yargılandı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde aynı cezaya çarptırıldı Temmuz 2014'te. Sayın Mirzabeyoğlu DGM'lerin kaldırılmış olmasından dolayı yeniden yargılanmak üzere 16 yıldan sonra serbest bırakıldı. Şu anda dışarıda, evet, evet. Dosyası devam ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini ziyaret etti, 20 dakika görüştü. Biz adalet istiyoruz. Biz kardeşimize af istemiyoruz.
Evet. Bu önemli. Hakikaten diyorsunuz ki yeniden dosya sağduyulu hukuk, evet, hukuk içinde karar verecek hakimlerin önüne gelse bu karar bir daha çıkmaz diyorsunuz.
Biraz kesinlikle daha vicdanlı hakimler açsınlar, baksınlar dosyayı. Her bakan şoka giriyor. Yani ben avukatım, hukuk okudum. Sindiremiyorum bu kadar yıldır. Yani bize en zor gelen o, biliyor musunuz? Bu kadar ağır bir hukuksuzluk, adaletsizlik ve hiçbir şey yapamıyorsunuz, biliyor musunuz?
Tabii. Yani Pınar Seley'in o çaresizliği ne kadar kamuoyuna mal olduysa sizinkisi ilk defa konuşuluyor. O açıdan belki insanlara ulaşması, o dinamikleri harekete geçirmesi çabuk olmayacak ama herkes konuşmaya başlayacak. Bakın bizim de ilgi alanımıza girdi, radarımıza yakalandı. Diyoruz ki insan haklarına, tabii ki bir katliamın sanığıysa, öldürdüyse, perişan ettiyse ülkeyi, bu başka bir şey. Elbette. O cezası var zaten ama 24 yıl 16 yaşındaki bir çocuk burada bir yani iyi halden de yararlanacak bir şey vardır. Suçların yeniden tarifi vardır. Her türlü bir imkan yaratılabilir diyoruz. Umarız bu sesiniz ulaşır. Hem bir abla olarak hem hukukçu olarak çalışıyorsunuz. Bir gelişme olursa bizi de haberdar edin. Bir de son sözünüzü hem dinleyenlere, yani burada mesafeli duranlar da olabilir mi diye düşünüyorum şimdi. Hani şöyle, ya işte bu PKK'lı kim bilir kimleri de vurmuştur, ne diyorsunuz siz, yani bir katil çıksın mı diyorsunuz tırnak içinde bunların tamamı. Böyle bir algı, böyle bir algı.
Buyurun dosyasını inceletin diyoruz.
Anladım. Orada yani hiçbir...
Eğer kardeşimizin masumiyetine inanmasaydık, eğer dosyanın haklılığına inanmasaydık, biz de sinemize çeker, ya suçu işledi zaten, cezasını da çeker. Biz o terbiyeyle büyümüş insanlarız.
Anladım.
Ama biz aynı zamanda yapılan haksızlığı hazmetmeme terbiyesi de aldık.
Evet, evet, önemli. Peki ne diyelim, hukuk içinde bir çare bulunur inşallah diyelim, kolay gelsin diyelim. Serhat Doğan'a da selamlarımızı iletin. Rojbin Tuğan Kalkan, bir gelişme olursa tekrar bir arada olacağız. Sağ olun.
Teşekkürler, sağ olun.
Dünyadan.
Evet, Uğur Koçbaş'la beraberiz. Uğur, merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Özlüyoruz bu sesi ya. Neredesin ya? Güzel gazeteler yapıyorsun. Twitter'da yazıyorlar, hiç imzanı bile koymadan konuşuyorlar, ediyorlar.
Ayıp ya. Vallahi.
Ayıptan beter ya. İnsan bir bakar ya, ister
yazıyor. Hem de bize gazetecilik dersi veren bazı programcılıkları yapıyorlar. Ben de ona şaşırıyorum.
Ben yani. Yok. Şöyle de düşünüyor olabilirler. Zaten herkes biliyor onun olduğunu. Başka kim yapabilir ki? Bir kişi yapar bunu yani. O da Uğur Koçbaş yani. Peki Uğur'cum, ne diyorsun? Birçok mesele ya, var ama senin o sevdiğin haberler türü de vardı bu ara. Seninle olamadığımız zaman, ne bileyim, şu Survivor kazası geçti birkaç gün ama hakikaten o da öyle gözlerini kapatıp mı bindirmişler ya? O başka bir fotoğraf mı? Orasını pek anlamadım,
evet,
ben ama.
Evet, gözlerini kapatıp bindirmişler. Yani nereye gittiklerini görmesinler diyeyim. Anlamadım onu çok ama.
Öyle diyor, öyle yani diyor. Sonuçta... Ha, o bölgeyi tanımasın çünkü yaşayacak ya orada, evet, bir süre. Evet. Görmesinler diye.
Yani bizimkiler Panama'da çekiyorlar. Fransızlar Arjantin'de çekiyorlar kendi Survivor'larını. Ve 10 kişi o iki helikopterin çarpışması sonucu hayatını kaybetti. 3 tanesi olimpiyat sporcusu. Yani onlar da ünlülerden seçmişler Survivor yarışmacılarını. 3 tane olimpiyat sporcusu, biri boksör, biri yüzme şampiyonu olan. Bunlar hayatlarını kaybettiler. Tabii Fransa'da çok büyük bir yaz durumu oldu bu meseleden dolayı. Ama onun devamına ilişkin çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bugün asıl herkesi yine dehşete düşüren bir görüntü, IŞİD'in yayınladığı yeni infaz görüntüsüydü. 19 yaşında İsrail adına ajanlık yaptığı iddiasıyla bir Arap genci 12 yaşında bir tane Fransız çocuğa öldürttü IŞİD.
Evet, evet.
Fransa'da açıklama yaptı, o çocuk bizim vatandaşımız diye. Ama nasıl Fransa'dan kalktı gitti oraya, acaba herhangi bir babası, akrabası falan da mı? Orada o konuda herhangi bir bilgimiz yok ama IŞİD'in 12 yaşındaki çocuğun eline silah verip bir infaz gerçekleştirmesi tabii bu işin ne kadar dehşet boyutlarına ulaştığını gösteriyor. Bir başka enteresan şey Yunanistan'dan gelen açıklama. Yunanistan Savunma Bakanı, zaten biliyorsunuz, koalisyon yaptı Tsipras orada bir sağ partiyle, ufak bir sağ partiyle ve o sağ partiye de hediye olarak Savunma Bakanlığı'nı verdi ama daha ilk günden itibaren hani bu kardaka çelenk atmalar falan filan ve gelen açıklamalar zaten Ankara'da çok rahatsız Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Komonos'un elinde olmasından. Şimdi de kendisi Avrupa Birliği ile yürütülen borç tartışmalarını, ekonomi müzakerelerini hedef alarak eğer Avrupa Birliği bize bir darbe indirmeye kalkarsa o zaman biz de yasa dışı göçmenlerin hepsini bırakırız sınırdan. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine giderler. Hem de aralarında IŞİD teröristleri de olabilir. Ayağınızı denk alın dedi.
Ama çok tehdit değil mi böyle? Çok şey yani. Siyasetçinin ya,
yapmayacağı. Ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor.
Evet, evet. Ya yani bir hükümet yetkilisinin yapmayacağı bir şey. Ama mahalle kahvesi, kahvede olur da değil mi? Kahvelerde söylerler.
Yani. Ama ilk daha bu işin başında söylemişlerdi. Yani bu adam çok komplo teorisyeni, çok dengesiz açıklamalar yapan ve bu koalisyonun aslında bu iktidarın sonunu getirecek adamı. Yani sen saatli bombayı aldın, kendi iktidarına savunma bakanı yaptın demişlerdi çıkması, ama mecburdu tabii. Yani bir tane parti yanına almaya mecburdu. Başka birini seçebilirdi belki. Evet. Bunu seçti. Ama Mart ayının sonunda Yunanistan'ın kasasında 5 kuruş para kalmayacak. Ve bir şekilde ikna etmek zorundalar Avrupa Birliği'ni. Zaten Ekonomi Bakanlığı'na getirdikleri Varoufakis de yavaş yavaş biraz hani kahraman olarak resmediliyordu. Hatta fotomontaj film afişleri yapmışlardı. Onun için Terminator gibi gösteriyorlardı. Ama şimdi durum pek öyle değil. İstifa bile edebileceği söyleniyor. Ki Avrupa Birliği'ne sunduğu planla çok da dalga geçildi. Turistleri ve öğrencileri, hani onlara kamera verelim, onlar bizim adımıza vergi casusluğu, vergi memurluğu yapsınlar, işte fotoğraf çeksinler, kimin vergi kaçırdığını tespit edelim falan gibi maddeler var planda. O yüzden çok da ciddi bulunmuyor Avrupa Birliği tarafından. Ama Mart ayının sonunda, yani bu ayın sonunda anlayacağız tabii ne olacağını. Ki Yunanistan'da şimdiden daha bir erken seçim lafları dönmeye başladı bile diyebiliriz. Bugün iki tane ilginç haber vardı CIA ile ilgili. Amerikan istihbaratının bu iPhone ve iPad'ler ilk piyasaya çıktığı günden itibaren bu şeylerin, bu telefon ve tabletin şifresini kırmak için ve uzaktan bunlara erişim sağlayabilmek için yıllarca uğraştıkları ortaya çıktı. Yine Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerden. Bir başka şey de Wall Street Journal'ın özel haberiydi bugün. Yine CIA'in Cessna tipi ufak uçaklarla ve bu uçakları yüklediği sahte baz istasyonlarıyla havadan insanların cep telefonu trafiğini izlediği ve onları dinlediği, hedef aldığı kişiyi dinlediği anlaşıldı. Yani bu dinleme meselesinin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu anlatması açısından önemli. Birkaç tane de ufak tefek yine bir haber söyleyeyim. Berlusconi, o çok adı anılan Bunga Bunga partileri ile ilgili davadan beraat etti. Böylece siyasete dönüş umudu tekrar belirdi 76 yaşında Berlusconi. 18 yaşın altındaki bir kızla beraber olmakla suçlanıyordu. Ve siyasetten ömür boyu men cezası almıştı. Ama şimdi beraat edince bu yasağın da kalkması gündeme geliyor. İran'da iki tane çok tartışmalı yasa var kadınlarla ilgili. Bir yasa, çocuk sahibi olmayan kadınlara iş verilmemesi. Yani iş verilmesinin daha doğrusu zorlaştırılmasını öngörüyor. İkincisi de doğum kontrol yöntemlerini promosyonunu yapan kişilere ceza getiriyor. Hatta bunların işte yapılmasını yasaklıyor. Her ikisi de işte kadın haklarında büyük bir gerileme olarak nitelendiriliyor uluslararası dernekler tarafından. Son olarak da bir NASA haberi var. Amerikalı bir milyarder NASA ile işbirliği yapmak istiyor ve ayda maden aramak istiyor. Trilyonlarca dolarlık maden olduğu söyleniyor ayda. İşte bunların arasında altın var, demir var, çinko var. İşte tungsten diye bizde Uludağ'da çıkan bir maden var. Bunları arayıp dünyaya getirmek konusunda NASA ile işbirliği yapmak istiyorlar. Yani bu bizim çılgın projelere benzeyen bir dünya çapında çılgın proje.
Peki Uğur Koçbaş, derbi ile ilgili bir şey konuşmak ister miydin? Hani mikrofonu almışken senin...
Özellikle onun için mi bağladınız acaba?
Hayır. Çarşamba ya, çarşamba. Baksana. Yani sükunet sağlandı artık, herkes rahat. Herkes döndü de hani Yarsuvat diyor, hani bir gelenek bozulmadı falan. Cevap hakkını kullanmak istersin diye. Biz seni...
Yok, istemiyorum kullanmak. Yani seni sezon sonunda görüşelim.
Ben iyi bir Galatasaraylı olarak bildiğimiz için seni, yani ondan mahrum etmeyelim Türkiye'yi diye zaman zaman görüşüne başvuruyoruz biliyorsun. Kızdığın bir şey yok muydu maçta?
Hiçbir şey söylemiyorum.
Tuzağa gelmem diyorsun. Bravo Uğur. Tamam, eskiden olsa hemen şey, hop ne oluyoruz falan filan diye girerdin. Bak şey, tecrübe
kazanmış.
Kazansaydık
bombardımana tutardım o mesaj bombardımına. O zaman WhatsApp'tan herhalde gollarımızı paylaşırdık da kaybedince hiç zevki çıkmıyor bu işin ya. Ben aynen, 19 yaşındaydım aynen. En son kazandığımızda. Onu söyletmek istiyorsanız söyleyeyim.
Yani ne güzel.
19 yaşından sonra bir daha Kadıköy'de galibiyet görmediğim için. Nasıl bir şey bilmiyorum.
Peki son yani şunu çok... soracağım ya. Murat Bardakçı, biz konuşacağız onu şeyle. En son Çakır'la görüşeceğiz. Ahmet Çakır'la, zaman yazarı. Ne diyor? Murat Bardakçı'yı okudun mu Uğur?
Yok.
Yani diyor ya, stadın altında bir ermiş var, bir şey var.
Gördüm. Çok konuşulmuştur. Başlığını gördüm de sinirim bozuldu, çok okumadım altını.
Ha, öyle diyor, o yüzden diyor. Bizim Cengiz Erdil de dedi ki, yani Akhisar'a geçmiyor mu bu şey, nasıl ol? Akhisar geliyor, yeniyor. Yani sırf Galatasaray için mi var o yatır? Tuhaflıklar var ama Bardakçı imzasıyla yayınlandığı için çok ilginçti. Demek sen daha şeyden kurtulamamışsın. Yok, derbi sonucu.
Yok, ben dünkü Real Madrid-Schalke maçı. Onları daha çok önemsiyorum şu aralar maalesef.
Peki. Peki, vur buradan bir manşet çıkaramadık. Çok teşekkür ederiz sana. Sağ olun.
Görüşmek üzere.
Sağ
olun. İyi yayınlar.
Eğitim Dünyası.
Evet, Vatan Yazı İşleri Müdürü Uğur Koçbaş'la biliyorsunuz 4 yıldır hem böyle dünya meselelerini konuşuyoruz, hem de çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir futbol izleyicisi olduğu için zaman zaman böyle esprili diyaloglarımız olur. Mazur görün efendim. Şimdi geldik eğitim dünyasına. Eğitim dünyasında eğer çoluğunuz, çocuğunuz, abiniz, kardeşiniz sınava giriyorsa ondan daha önemlisi yoktur sizin bu o yıl. Yani her şeyde, yemede, içmede, tatilde, gıdada hep böyle bir sınava gireni kayırma, kollama, yardımcı olma meselesi. Ama aileden kimse yoksa çok da unutursunuz. Ben şahsen biraz öyle oldum. İki kızımı da üniversiteli yaptıktan sonra artık o sınavların periyotlarını bilmiyorum ama çevremden birisinin böyle heyecanlı görünce aman biz buna bir yer verelim bakalım. 2.126.000 kişi, bu az değil. Onlara karınca kararınca bir katkımız olursa ne mutlu dedik. Ve efendim üniversite tercih merkezi direktörü Sayın Burak Kılanç'la konuşacağız. Burak Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar.
Şimdi efendim bu genç arkadaşlar, çoğu genç oluyor, bazen yeniden sınava girenler de var, 2 milyon 126 bin kişi. Sizin evet, tecrübelerinizden hareketle her zaman size de danıştıkları oluyordur.
Evet.
Sınava yaklaşırken, tabii ki öncesi var bunun ama artık hani son yarışın o 10 metresi falan da çok önemlidir ya. Ne diyorsunuz insanlara? Bizim aracılığımızla çok insana ulaşabiliriz. Ne önceliklere göre ne demek isteriz? Anne baba olarak ne demeliyiz?
Şimdi tabii bu YGS ya da YGS'ye benzeyen böyle merkezi sınavlarda elde edilecek olan başarı da sadece öğrencinin daha evvelden çalışmış olması ya da çok iyi bir bilgi birikiminin olması yeterli değil.
Evet.
Sınav öncesinde ve sınav sırasındaki kaygıyı iyi yönetmesi de çok önemli. Evet. Bu hani bütünsel bir başarı. Hem akademik başarı olacak hem de kaygı yönetimi anlamında bir kontrollü yaklaşım ve başarı olacak. Şimdi bir defa tabii çok az bir süre kaldı. Pazar günü yapılacak sınav. Hı-hı. Öyle olduğu için biz şu anda gençlere yeni konular üzerine çok fazla odaklanmamalarını öneriyoruz. Şu ana kadar zaten çalıştıklarını çalıştılar. Çalışmış oldukları konular üzerinden gidip o konular üzerindeki hani tabir yerindeyse tozu alsınlar, parlatsınlar, cilalasınlar. Deneme sınavları yapabilirler. Deneme sınavlarını kendi ellerinde tatbik edebilirler. Ancak ben özellikle Perşembe ve Cuma günü, Pazar günü yapılacak olan sınavda gerekli olan belgelerde bir eksiklik var mı yok mu? Örneğin bir kimlik belgesinin üzerinde TC kimlik numarası var mı yok mu? Bunu özellikle kontrol etmelerini öneriyorum. Perşembe, Cuma günü eğer bu konuda bir eksiklik varsa gidip bu eksikliği tamamlamalarını öneriyorum. Bunun dışında pazar günü sınava girecekleri yeri mutlaka özellikle büyük şehirlerde oturuyorlarsa gidip görsünler önceden. Nasıl bir yol, hangi vasıtayla gidecekler bunu tespit etsinler. Bir aksilik olduğunda B planlarını da hazır etsinler. Bütün bunlar önemli. Yani şöyle söyleyeyim, ailesinin arabasıyla giderken lastiğin patlaması sonucunda geç kalan kişileri hep duyuyoruz. Bu herkesin başına gelebilir, insanlık hali. Evet. Bunun da bir B planı olması gerekir. Yani işte hangi noktada lastiğin patlarsa ben işte metrobüsle mi gideceğim mesela İstanbul için konuşursak gibi bir takım şeyleri önceden düşünmek gerekir diye söylemek lazım. Kaygı yönetimi anlamında da şu çok önemli. Kaygı bulaşıcı bir şeydir. Tabii kaygının birinci kaynağı insanın kendisidir. Bir defa insanın kendi kendisine telkinde bulunması gerekiyor. Çalıştı, belli bir bilgi birikimi var adayın ama bunu kağıda yansıtabilmesi için kaygılanmaması gerekiyor. Bir defa bunu kendi kendine telkin edecek. Ben elimden geleni yaptım. Şu anda benim görevim kaygılanmadan en iyisini kağıda aktarmak diye yaklaşacak. Ha, kaygıyı bulaştırabilecek insanın kendisi rahat olabilir de etrafında arkadaşı, tanıdığı, hatta annesi babası adaydan daha kaygılı olabilir.
Doğru, doğru. O da kötü bir rüzgar estiriyor herhalde değil mi öğrenci?
Aynen, aynen, aynen öyle. Öyle olduğu için de hani anne babalara da bu anlamda önemli bir görev düşüyor. Hani biz şimdi nasıl gençlere kaygınızı yönetin diyorsak esas ana babaların da kaygılarını yönetmeleri gerekiyor. Belki işte anne babalığın önemli sınavlarından birini de önümüzdeki cuma, cumartesi, pazar günü verecekler. Olabildiğince soğukkanlı bir dost gibi yaklaşarak çocuklarına yaklaşmak durumundalar. Sonuçta bu topyekun kazanılacak bir başarı. Tabii sınav önemli değil mi? Önemli. Özellikle Haziran ayında yapılacak sınavlar sonrasında LYS, o sınavların ismi, LYS puanlarıyla bir yerlere yerleşmeyi hedefleyen gençler için bu YGS maçın ilk devresi gibi. Elde edilecek olan puanın, hani netler çerçevesinde elde edilecek puanın %40'ını bu pazar günü adaylar alacaklar. Öyle olacağı için hani maçın ilk devresinde iyi bir skor elde etmek gerekiyor.
Evet.
Ha, kötü bir skor varsa da ikinci devrede Haziran ayında bunu telafi edemez mi gençler? Tabii ki edebilirler ama her zaman da mümkün olmayabiliyor. Yani 3-0'dan 4-3'e maçı getirmek bazen mümkün olmayabiliyor.
Evet.
Malum Galatasaray Fenerbahçe maçı da konuştunuz bu sohbetten önce.
Evet, doğru.
Öyle olduğu için gençler YGS'ye de önem versinler. Bir başka tabii önemli nokta da şu. Hoş tabii şu ana kadar bu konuda bir hazırlık yapmadılarsa belki şu anda söylemek pek faydalı değil ama yine de gençler çapraz testlere önem vermeyi de ihmal etmesinler. Yani mühendislik okumak isteyen bir adayın sosyal testinden puan kazanması rakiplerine karşı onu bir alıp öne geçirecektir. Ya da mesela gazetecilik isteyen bir gencin fen ya da matematik testinde birkaç net çıkartıyor olması onu mutlaka öne geçirecektir. Bunlar açıkçası söyleye geldiğimiz hani genel öneriler. Ama yine de şunu da söylemek lazım. Bütün YGS, LYS gibi sınavlar kişisel bir tecrübedir. Ve herkesi böyle yarayacak sihirli bir reçete yoktur. Bizim söylediklerimiz sadece tecrübeler çerçevesinde bir takım gözlemler, bunun dillendirilmesi.
Doğru. Ama yani havuz problemlerini ben unuttum ya da hiç girmemiş de şimdi yeniden böyle o zor çetrefilli işlere girmek için geç değil mi? Yani onu yok saysak daha mı iyi? Ne dersiniz?
Yani şimdi çalışmadıysa mı diyorsunuz? Yani
evet
şu
evet, yani onu hiç girememiş vakti yok. Hadi ben ya da...
Bence şu anda hani onlara girmeye gerek yok. Şu anda gerçekten hani çalışmış olduğu, bildiği konularla ilgili konsantre olması.
Evet.
Eğer kafasında ufak tefek bazı soru işaretleri varsa bunları gidermeye yönelik olarak bir çaba göstermesi daha doğru olacaktır. Çünkü özellikle hiç çalışmadığı yeni ve nispeten zor konulara adayın bir ikinin içinde odaklanması motivasyonunu da büyük bir ihtimalle kıracaktır. Öyle olduğu için bence hiç yeni konulara girmesinler. Yani bu yıllardan beri tecrübemiz, girmemeleri tabii daha doğrusu olur. Ama yine de söylüyorum, bu kişisel bir tercih ve tecrübedir. Deneyimdir. Öyle olduğu için hani bazı kişiler yok ben bu işe girişeceğim diye de karar verebilirler ama bizim tecrübemiz son günleri birazcık daha düşük tempoda geçirmenin faydalı olduğu yönünde.
Doğru. Risklerden arındırılmış bir üçüncü olsa daha iyi.
Tabii mesela bunlar önemli. Mesela bakın bugün işte ben bir yere yazı yazıyordum. Aklıma şu geldi. Şimdi işte herkes sınavdan önce ne yemeli, ne yememeli falan filan gibi konuşur eder. Ben şey diye yazdım. Ayaklarınızı üşütmeyin diye yazdım. Yani bu çok hani basit belki bir şey ya, ama.
Nereden çıktı diyecekler şimdi? Nereden çıktı?
Hayır. İnsanın hani şimdi işte yok yağlı yediniz mideniz kötü oldu. Yağlı yemeyin. Yok şunu yaptınız ama bilirsiniz ki insanın ayakları üşürse sindirim sistemi bozulur.
Evet.
Öyle olduğu için hani dışarıda yemek yememenin ben önemli olduğunu düşünüyorum.
Değil mi?
Yani işte çalıştınız böyle. Cumartesi günü hadi bakalım dışarı çıkalım dediniz. Gittiniz bir yerlerde bir şeyler yediniz. İşte ekmek arası döner yediniz ama
yeni bir şey denediniz bence, yani değil mi? Sanki hiç yemediğiniz bir şey yaparsanız risk var.
Tabii yani riski olabildiğince azaltacak şekilde davranmak en akıllıcası.
Ben bir de bir şey duydum. Çok özür dilerim Sayın Kılan. Şimdi aklıma geldi. Bu televizyondaydı galiba. Bir kokudan söz etti bir uzman, yine böyle bir danışman.
Dün evet evet.
Neydi o? Neydi koku?
Ya yani tabii o biraz ben gülümseyerek baktım ama mutlaka sonuçta konuşan bir akademisyen diye bir şeyi vardı. Yani bilimsel dayanağı vardı diye neydi aklımdan geçirdim. Demişti ki evinizde deneme sınavlarını çözerken üzerine size sevdiğiniz bir parfüm sıkın.
Evet.
Sonra sınava giderken de işte üzerinize aynı parfümler sıkın. Sonuçta işte hani bu hani o... daha evvel hiç sınav çözmediğiniz o sınava gireceğiniz binada kendinizi odanızda gibi hissetmenize vesile olacak gibilerinden bir şeyler söyledi.
İlginç ama.
Yani o da sonuçta ilginç bir konu tabii. Şimdiye kadar hiç düşünmemiştim.
Ama şöyle olabilir mi? Amfide giriyorsunuz sınava kocaman, ya da ilkokul sınıfı. Herkes kokularını fazla fazla sıkmış, bir giriyorsunuz. Karma karışık kokular var. Anlayamıyorsunuz sizin odanızdaki koku hangisiydi. Bu da riskli.
Ya tabii sonuçta haklısınız. Bakalım yani bu öneri televizyonda bir şekilde paylaşıldı. Bunun yansımalarını göreceğiz. Herhangi bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı zaten basına yansır diye düşünüyorum.
Doğru. Peki Sayın Burak Kılanç, çok teşekkür ediyoruz. Ben bütün teşekkür öğrencilere ediyorum. De sizle de sohbette dinleyenlere başarılar diliyoruz. Sağ olun.
Sağ olun. İyi akşamlar.
Radyo haberciliğinde yeni bir soluk diye çıktık yola.
Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım programa.
Her olayda tüm cephelere mikrofon uzattık.
Herkes bilir bizim bayrakçı olduğumuzu.
Barbaros Bulvarı'da çok yoğun bir çatışma çıktı şu anda.
Bir süre sonra kaybedeceğimizi aklımıza bile getirmeden havada bulduk Murat Öztürk'ü.
Önce bu 12 Mayıs'taki gösteri bir ilk ve senden öğrenelim. Şu anda da havadasın galiba.
Evet, aklımız kesildi. Hareket halinde olduğumuz için.
Sınır hattında yaralanan muhtar kurşun yağmurunu anlattı.
Bir baktım, bir sigara kolumda hissettim. Elime kolumu ben attım, attım kan geliyor.
Gün oldu, alevlerin arasından bildirdik.
Yaklaşık 80 hektardan bastık. Bir alanı yandı, helikopter hepsini duyuyorduk.
Atilla Güner'le Akşam Postası.
Spor Gündemi.
Evet, spor gündeminde bugün sıra dışı bir konumuz var. Neden? Yani bir müsabaka yok. Müsabaka dün de oynanmadı konuşacağımız. Pazar günü oynanan derbiyi zaten şurasından burasından herkes yine malzeme yapıyor da Şükrü Saracoğlu stadı ile ve orada 99'dan beri Galatasaray'ın galip gelememesiyle ilgili kıymetli bir imza Murat Bardakçı bir şeyler yazdı. Konuşulan adam oldu, konu oldu. Tabii içinde çok farklı farklı unsurlar da var. Yani bir mistik yanı var, ilmi bir yanı var. Bir şeyh diyor, orada yatıyor. İşte bu Galatasaray'ın kazanamamasının nedeni bu olabilir. Üflemeler falan filan yok orada, üfürükçü yok. Sakın inanmayın onlara diyor. Orada bir evliya yatıyor, yani bir şeyh var. Bu nedenle oluyor diyor. Biz de dedik ki Ahmet Çakır'la konuşalım. O burada Bardakçı'nın meramını da anlamıştır. Bizim görmediğimiz bir şey de görmüştür diye Sayın Çakır attığımızda. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Sizin de sohbetlerimizin keyifli olduğu hep hatırımızda, dostlar da söyler. Dedik ki Ahmet Bey'e soracağız. Hakikaten Saracoğlu stadı ve bugün Bardakçı'nın yazdığı size neyi söyletiyor bilmiyorum. Ne dersiniz? Yani hakikaten böyle... Tabii böyle hikayeler çok konuşulur hayatın içinde, dini açıdan ilahiyatçıların da bazı örnekleri vardır ama günümüzde futbol bu yakın zaman olunca biraz işin çerçevesi değişiyor mu? Ne diyorsunuz?
Şimdi tabii bir iş bu kadar uzadığında buna benzer hurafeler üretmenin de bir sakıncası yok. Hatta keyif olarak görülebilir. Çünkü hakikaten futbolun akılla açıklanamayacak yanları vardır. Bunlara genellikle hurafe demeye çalışıyorum ben. Yani mantıklısı o tabii. Hı hı. Ama Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında bu sözü edilen, üstüne konuşulan durum hurafenin olmanın da ötesinde saçma. Şöyle saçma. Hı hı. İki takımın arasındaki 110 yıla yaklaşan, 106 yıl oldu 1909'dan bu yana. Ezeli rekabetin tarihine baktığınızda şunu görüyorsunuz. İki takımdan biri gökyüzüne çıkmış olsa, yani o kadar ve güçlü, iyi durumda, parlak bir dönemde olsa, öteki de yerlerde sürünüyor durumda olsa, küme düşmenin eşiğinde falan, o küme düşmenin eşiğindeki takım gidip rakibini rahatlıkla yeniyor öbür tarafta. Bu Galatasaray için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli.
Tabii.
Şimdi 1999'dan bu yana olan durumun tabii ki yakından tanığıyız hepimiz yaşımız itibarıyla.
Tabii.
Neler olup bittiğini biliyoruz. Orada bir kısım maçlar açıkçası kabul edilemez koşullarda oynandı. Onun da nedeni Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmasıydı. Çünkü 2000'de UEFA Kupası kazanılana kadar sen beni yendin, ben seni yendim. Bizim mahallenin takımı iyidir, seninki kötüdür falan tarzındaydı iki kulüp arasındaki, iki takım arasındaki rekabet ve buna dayalı söylemler.
Evet.
Orada birdenbire iş rayından saptı ve Fenerbahçe'nin de bunu kolay kolay başaramayacak gibi görünmesinden dolayı Galatasaray'a karşı çok şiddetli bir öfke oluştu. Galatasaray'ı sadece yenmek değil, adeta yok etmek isteyen bir tavır oluştu. Ve bu da maçlara yansıdı. Pek çok maç kabul edilemez koşullarda oynandı. Yani çok somut örnekleri var bunun.
Evet.
Geres'in başının yarıldığı, tribünlerden atılanlarla. Sayın Aziz Yıldırım'ın saha içine girip anons yapmak zorunda kaldığı, yapmayın etmeyin filan diye. Yani Fenerbahçe taraftarı orada pek çok maçta cinnet halindeydi. Ve pek çok maçın oynatılması imkansız olan koşullardaydı. Dolayısıyla bunlardan doğan bir sıkıntı sonraki yıllarda da Galatasaray'ı takım olarak epeyce etkiledi. Galatasaray'ın güç olarak da o günkü oyun olarak da kazanabileceği maçlar oldu bu süre için. Bu tür yönlerine bakmak daha iyi. Yoksa orada evliya vardır bilmem nedir bunlar pek ciddiye alınacak şeyler değil. Eğlence olarak söylenmesine elbette bir itirazım yok ama yani o kadar uzun boylu değil. İşi biraz cıvıtmış gibi oluyoruz açıkçası. Kimse kusura bakmasın. Sayın Bardakçı'nın yazısına henüz bakamadım. Siz söylediğinizde haberdar oldum. Bugün başka bir mevzuyla ilgileniyordum. Bakamadım gazetelere.
Gazetede büyütmüş. Yani birinci sayfayı yapan irade de demiş ki bunu böyle biraz içeride kalsa hani amacına hizmet etmez. Gelin bunu anladım. Büyük yapalım deyince de hani böyle.
Orada şöyle bir şey var tabii. Gazetelerde o tip konularda ben de yeterince çalıştım. Hatta
tabii.
Fazlasıyla her noktasında bulundum. Masaların başında karar verici olarak da bulundum. Ortada gerçekten bir şey olduğundan değil, bu konuşulur diye düşünüldüğünden verilen şeyler bunlar.
Tamam.
Biliyorsunuz.
Tamam.
Görüyorsunuz biz de üzerinde tabii. Konuşuyoruz. Ama birkaç gün sonra en küçük bir iz bırakmadan yani hiçbir yere değmeden geçip gitmesi de görmezden gelinemeyecektir. O yanı da vardır. Benzer olaylar aslında şeyde oldu. Brezilya'da falan böyle şeylere çok önem verilir. Örneğin işte bir takıma bir eski hocasının beddua ettiği ve yıllarca işte şampiyon olamadığı falan gibi öyküler. Çeşitli kitaplarda var. Futebol adlı bir kitapta bunun ayrıntıları vardır. Ayrıca Benfica için söylenir bu. Macar teknik direktörü 1961 ve 62'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandırmış Bela Gutman görevden alınmasına öfkelenerek bir daha yüzünüz gülmesin Avrupa'da şampiyonluk görmeyin göremeyeceksiniz şeklinde sözler ettiği rivayet edilir ve hakikaten o gün bugün Benfica en son 8. finalini kaybetti UEFA Kupası'nda. Hiçbirini kazanamadı 8 finalin. Böyle durumlarda olabiliyor açıkçası. Ama bunları bir yerlere bağlamaya çalışmanın pek mantıklı olacağı kanısında değilim. Çünkü futbol öyle bir oyun ki bir topun 5 santim aşağıdan 5 santim yukarıdan gitmesini kimse hiçbir şekilde ayarlayamaz, belirleyemez, yönlendiremez. Futbol öyle bir oyundur. Her zaman akıl almaz sonuçlar alınır. Ama 16 yıl tabii çok uzadığı için artık buna benzer bir takım şeyler yakıştırılabilir. Onu da anlıyorum. Hele Türkiye gibi bu tür tatavaların çok fazla para ettiği bir ülkede eksik bile kaldı bugüne kadar yarım kaldı. Çok daha yakıştırmalar yapılmalıydı bugüne kadar.
Doğru. Peki son pazar günkü derbiye ne diyeceksiniz? Nasıldı? Sonuçta bir hakikaten o gol olmasa 0-0 da biterdi maç. O zaman...
Tabii.
yani ne diyecektik işte, yenemedi ama Fenerbahçe de yenemedi. Maç olarak nasıldı? Ne diyorsunuz
şimdi
Ahmet
Bey? Şöyle bir kere genel yaklaşım olarak ortada çok büyütülecek bir şey yok. Hı-hı. Yani ilk yarıdaki maçı, ligin ilk yarısındaki maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Evet. Bunu da Fenerbahçe 1-0 kazandı. Bu evet. Budur. Evet. Bunun çok fazla tatavasını yapmaya gerek yok. Ama Galatasaray'ın yani irdelemeye kalktığınızda, analiz etmeye kalktığınızda çeşitli bakımlarından yeterince iyi hazırlanamadığı elinde gösteren durumlar vardı. Dün adını veremeyeceğim çok değerli bir futbol adamıyla sohbet ediyorduk. Bir noktaya dikkatimi çekti. Maçta ben de görmüştüm onu. Sonra yazı yetiştirme hayhuyu içinde kaçırdım. 70. dakikalarda olmalı. Galatasaray'ın epeyce bunaldığı bir dönemdi. Snyder ceza alanının yan tarafında çaprazda savunmasına yardım ediyor. Oradan bir topu amaçsızca ileriye doğru vurdu. Ve Fenerbahçe savunması da bu topu aldı, tekrar atak başlattı. İşte orta alana aktardı. Tekrar Galatasaray. Şimdi Snyder böyle bir maçta, bu kadar üst düzey bir maçta, Snyder çapındaki bir oyuncunun topu amaçsızca defi bela kabilinden korkakça ya hatta aciz bir yaklaşımla ileriye doğru vurması çok yıkıcı bir durum.
Bu da bir o anda, derbinin atmosferinden mi kaynaklanır? Yani o adama onu yaptıran...
Ondan kaynaklanır ama her durumda kendi futbol kimliği ve kalitesi nedeniyle oradan topu pasla çıkarmaya çalışması, çalım atmaya çalışması maçın bütünü üzerinde çok etki eder. Yani arkadaşları kalan işte kaleciyi çıkar 9 arkadaşı onun bu hareketine baktığında ulan biz demek ki feci bir vaziyetteyiz. Yani Snyder bile böylesine bundan 30-40 yıl öncesinin Çanakkale geçilmez anlayış içinde oynanan anti futboldaki gibi topu ileriye doğru atma durumundaysa biz mahvolmuşuz diye onun yıkıcı bir psikoloji yaratacağını göremedi. Ve aynı zamanda düşünün ki bu adam ligin ilk yarısında taraftar deyimiyle bir sağ 90'a bir sol 90'a iki tane müthiş gol atmış adam. Bu acizlik içinde, bu şaşkınlık içinde bence bütün öteki mantıklı analiz, değerlendirme, şunlar bunlar hepsine katılıyorum. İtiraf edecek bir şey yok. Evet. Ama bu da çok yıkıcı bir etkendi, çok belirleyici bir etkendi. Dolayısıyla evet. Böyle bir tavır içinde olursan şöyle ya da böyle golü nasıl olsa yersin. Biliyorsun zaten direkten dönen top ve sonrasında Kayt'ın iyi vaziyet alamayışından kaçırdığı. O sırada Galatasaray savunmasının perişanlığını düşünün. Yani hiçbir topa karşı hamle yapılamıyor. Bir dağınıklık, bir şaşkınlık içinde. Öyle bir ortamda golü şöyle ya da böyle yersin.
Doğru, doğru. Peki buradan da güzel bir sohbet çıkardık. Sayın Ahmet Çakır'la Zaman Gazetesi futbol yazarı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet, programın bu bölümünde birkaç başlıkta günün önemli meselelerini aktaralım sizlere. Bu RAF uçakları var. 3 uçak düştü biliyorsunuz. Peş peşe bunlarda 6 şehit vardı. Bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu'nun saraydaki toplantısında bir görüşme yapıldı ama o gün açıklanmadı. Siviller değil askerler açıklasın dendi herhalde. Ve bu açıklama geldi. Kim yaptı açıklamayı? Orgeneral Abidin Ünal, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı. Burada söylediği şu, yani 2020'ye kadar F-4'leri kullanacağız ama RF serisi uçakları yarından itibaren kullanmayacağız. Onlar 8 adetmiş ve şunu söylüyor, 41 yılda 60 kaza meydana geldi bugüne kadar. Yani 60 uçak kullanılamaz hale gelmiş. Neymiş bunlar? 41 yılda 10 adet RF uçağı, 50 adet de F-4E olmak üzere 60 adet de uçak böylece envanterden çıkmış. Ve kendisi konuşurken de zaten bir üzerindeki yazıda çok enteresan, kolunda 50 yaşını aşanlara güvenebilirsiniz diye bu Phantom F-4'lerin destekçisi bir arması da vardı. Birlikte Abidin Ünal Paşa'yı dinleyelim.
Yarın F-4E uçaklarının uçuşunu durduruyoruz. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanı ve bendeniz orada olacağız. Her birimiz bir RF-4 uçağında uçacağız ve kapanış seremonisi yaparak Bu uçaklarımızı tarihe ve hava kuvvetleri şanlı tarihine mal edeceğiz. Aşırı hücum açısıyla bir manevra sonunda bir saniyelik hatayla bu uçak out of control dediğimiz kontrol dışı, zarf dışı uçmaya başlar. Yapılacak bir tek şey var, atlamak. Bakın ne yaptılar? Çıkarmak için uğraştı arkadaşlar. İki saniye daha önce çekseydi bu iki arkadaşımız bugün bizimleydi.
Hakikaten bu da belki alınacak dershanesine yazılabilir. Bir saniye yüzünden alanın dışına çıkıyorsunuz. İki saniye yüzünden de hayatınızı kaybediyorsunuz. Yani yaşarken, koşturup dururken daha çok kazanmaya, daha iyi şeyler yapmaya, daha iyi çocuk yetiştirmeye hep koşturuyoruz. Ama iki saniyenin hiçbir şey olduğunu söyleyemeyiz. Günlere bile, haftalara bile kötü muamele yapıyoruz. Hızlı gidiyor zaman. İki saniye içinde hayatı kaybetme ihtimali, iki seçenek arasında iki saniye geciktiğinizde hayatınızı kaybetme ihtimali olduğunuzu bilseniz belki ne kadar dikkatli, ne kadar özenli olursunuz. Öyle diyor, şöyle lafı tam da şöyle, demek ki iki saniye zamanı yoktu, son bir saniyede çektiler gibi geliyor bana diyor. Yani fırlatma kolunu, bizim kurallarımız kanla yazılmıştır, bunda da bu olacak. Biz bunu alıp azami sonuçları çıkaracağız diyor bu konuda paşa. Evet, dikkat, bunu unutmayın. Yani iki saniyenin bazen kararlarda çok önemli olduğunu belli bir işi yaparken bile hatırlamak belki ona sağlanacak özeni, dikkati arttırır diye düşünüyorum. Başka, bugün dedik ki Berfin'in ölüm yıl dönümünde biraz da bir gürültü patırtı olmuş. Ok Meydanı'nda olmak üzere bazı illerde, İstanbul'da da Gezi Parkı eylemlerinin olduğu alanda da polis müdahalesi var. 11 Mart'ta hayatını kaybetmişti Berkin Elvan. 269 gün komada kalmıştı. Bir grup sanatçı, aydın, sivil toplum kuruluşu, siyasi örgütler bugün için demişlerdi ki şey yapacağız, hayatı durduralım, okula gitmeyelim, işe gitmeyelim. Çok yaygın olduğu söylenemez ama yürüyüşler var, tepkiler var. CHP milletvekilleri, HDP'liler sokakta, Ankara'da, Kızılay'da, her yerde zaman zaman polislerin buna müdahale ettikleri, tazyikli su sıktıkları, biber gazı kullandıkları görülüyor. Üniversitelerde de çok hareketlilik olduğu biliniyor. Ama gözaltılar var. Buradan da bazı görüntülerde Ok Meydanı'nda silahlı polislerin genç göstericilere silah doğrulttukları görülüyor. Zırhlı araçların yanında, bu yarın büyük gazetelerde büyük fotoğraf olarak kullanılacağını düşündüğüm bir fotoğraf. Görürsünüz internette ortamında bazı MOBESE kameralarında bu gençler tarafından kırıldığı da görülüyor. Orada da onlar gözaltına alınırsa devlet malına zarardan haklarında işlem yapılacak, öyle anlaşılıyor. Evet, onun dışında haberler arasında yine birkaç tur atalım. Efendim, Şadan Kalkavan hayatını kaybetti. Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. Kalkavan ailesinin önemli isimlerindendi kendisi. Çok sözü geçerdi, dinlenilirdi. Önemli bir figürdü. Yani futbol camiası içinde de saygı duyulan bir isimdi. 39 doğumlu Rizeli, 95-96 sezonunda şube, futbol şube sorumlusu olmuştu. Ali Şen'le anlaşamamıştı, ayrılmıştı. Uzun yıllar hizmet etti. Fenerbahçe'de çok üzgün, yarın cenazesi kalkacak. Zaten beyin ölümü gerçekleşti, açıklaması gelmişti pazar günkü maçtan önce. Bir sessizlik, sakin bir ortam olmuştu. Galatasaray'da diyor ki büyük bir üzüntüyle öğrendik. Onlar da başsağlığı mesajı veriyor, yayınlamışlar. Bunu da aktarmış olalım. Efendim, bir değinmeden geçemeyeceğiz bunu. Hakikaten Türk Dil Kurumu, bugün Cumhuriyet de demiş ya, Türk Densizlik Kurumu, yani müsait diyorsunuz, kadınlar için müsaitmiş. Neymiş? Kadınlar flört etmeye hazır, gençler, kadınlar müsait lafı edilirmiş. Böyle bir şeyi var sözlükte, yeni kelimeler yerleştirilmiş, yeni anlamlar yüklenmiş. Hakikaten insanın yüzünü kızartacak yorumlar falan var. Mesela bugün de Hürriyetim.com'da görüyorum şimdi. TDK'da diyor ki, TDK'ya göre Rus demek Moskov gavuru demek. Yani hakikaten RSFM'de yani Rusya'nın sesinin de zaman zaman sesini duyurduğu yayınlarımız var bizim. Burada olduğumuz için söylemiyorum ama şöyle demişler mesela Rus, özel isim. Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan gelen kimse, virgül Moskov gavuru. Altta Moskov diyor, özel isim halk ağzında Rusça diyor. Sonra da Moskov diyor, zalim, acımasız demek. Yani böyle bir algı yaratılması, iki komşu ve çok yakın ilişkileri olan iki milletin birbirlerine böyle tanımlarda bulunması... Yani dün varsa, bugün böyle bir şey yoksa, bunlar da daha dikkatli, daha aklı selim hareket etmekte fayda var herhalde. Yani herkes düşman, kadınlar müsait, o şöyle böyle, o zaman bu arka planda beyindeki saçma sapan şeyler dışa vuruyor, bugünü de etkiliyor, bunun bir anlamı yok diye düşünüyorum. Peki. Cengiz Erdil'in sesli dosyalarına geldi sıra. Ne var efendim? Önce 4 Nisan'da başlıyor İstanbul Film Festivali. Onunla ilgili ön bilgiler, ipuçları Cengiz Erdil'in röportajında var. Sonra gideceğiz Muğla'nın Fethiye ilçesine. Çok büyük bir ilçe. Ölü Denizi'yle, o güzelim sahiliyle çok bilinen bir yer. Artık onlar da diyorlar ki bizi Muğla'dan koparın. Biz şehir olmak istiyoruz, il olacağız, bizim valimizi yollayın buraya. Oradan da bakalım neler diyecekler. Söz Cengiz Erdil'de, ben de sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, yarın saat 17.30'da randevumuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
34. İstanbul Film Festivali 4 Nisan'da başlayacak. Şimdi festival direktörü Azize Tan telefon attığında. Sayın Tan, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Efendim, tabii yine dolu bir program. Her yıl 150 bine yakın sinema sever festivali takip ediyor. Bu önemli bir rakam. Festivalde dünya festivalleri arasında saygın bir yere ulaştı diyebiliriz şimdi. Ne var festivalde? Bu yıl programın tabii hepsini saymaya imkan yok ama başlıklar neler? Ve önemli olan Altın Lale yarışması var burada. Hangi filmler katılacak? Bir sırasıyla gidebilir miyiz?
Tabii, İstanbul Film Festivali bu sene 34.sünü kutluyor. Dünya festivalleri arasında da sizin dediğiniz gibi çok saygın bir yere sahip artık. 34 yıldır kalitesinden ödün vermeden devam eden bir festival. Program gene dediğiniz gibi çok zengin. 200'ün üzerinde film gösteriyoruz 20'den fazla bölümde. Uluslararası Altın Lale yarışmamız tabii ki festivalin en önemli bölümlerinden bir tanesi. Bu tematik bir yarışma. Sanat, sanatçı temalı filmler ve edebiyat uyarlamalarına yer veriyoruz burada. Toplamda da 13 film gösterecek yarışmamızda. Jüri başkanlığımızda Avustralya'dan Rolf de Heer üstleniyor bu sene. İçlerinden birkaç tanesini zikretmek gerekirse, çok yeni bir film, neredeyse daha hemen hiçbir uluslararası film festivalinde gösterilmeyen Thomas Winterberg'in bir Thomas Hardy uyarlaması olan son filmi Çılgın Kalabalıktan Uzak, bunlardan bir tanesi. Ben Hopkins'in yönetmenliğini yaptığı Hasret, gene yarışmadaki filmlerimizden bir tanesi. Çin Rusya'dan Anna Melikyan'ın yönetmenliğini yaptığı Star, Zvezda, gene uluslararası Altın Lale yarışmamızda yer alacak filmlerden bir tanesi. Zaten Star filminin başrol oyuncusu da festivale katılacak. Filmi temsil etmek için bizlerle beraber olacak. Jan Ole Madsen'in Danimarka'dan son filmi İtsi Bitsi, uluslararası Altın Lale yarışmamızdan ki filmlerden gene bir tanesi. Tabii uluslararası yarışmanın dışında aynı zamanda ulusal yarışmamız da var ve bu programımızda da 9 film göstereceğiz. Bu filmlerin pek çoğunun dünya premierlerini festival kapsamında yapacağız. Jüri başkanlığını da Zeki Demirkubuz üstleniyor. Bu sene bir ilke imza atıyoruz herhalde. Çok fazla oyuncunun çektiği ilk filme yer veriyoruz yarışma programımızda. Barış Atay'ın ilk filmini göstereceğiz. Eksik. Kendisi bir oyuncu, aynı zamanda ilk yönetmenlik denemesi. Ali Atay gene bir oyuncu olarak ilk yönetmenlik denemesi. Limon Atay'ı gösteriyoruz ve Ufuk Bayraktar'ı gene daha önceden oyuncu olarak tanıyoruz. Onun da ilk filmi Kümes, gene yarışmadaki, ulusal yarışmadaki filmlerden sayabileceklerim arasında. Avrupa İnsan Hakları, Avrupa Konseyi ile beraber işbirliği halinde düzenlediğimiz insan hakları yarışmamız var bir de. İnsan hakları yarışmamızda da 10 tane film yer alacak. Bu filmlerden de bir iki örnek vermek gerekirse gene Rusya'dan Yuri Bikov'un yönetmenliğini yaptığı Durak the Fool, Enayi filmini göstereceğiz. Türkiye'den Erol Mintaş'ın yönetmenliğini yaptığı Annemin Şarkısı gene insan hakları yarışmamızdaki filmlerden. Bir de bu yıl ilk defa ulusal belgesel yarışması düzenliyoruz. Bu festivalde bu yıl hayata geçirdiğimiz bir yenilik. Belgesel sinemayı da desteklemeye, teşvik etmeye ve belgeselleri biliyorsunuz Türkiye'de çok zor belgeseller kendilerine sinema salonlarında yer bulabiliyorlar. Ve bu filmi de izleyiciyle buluşturmaya gayret ediyoruz. Amacımız, hedefimiz bu. Uzun yıllardır sponsor sponsorumuz Efes de bu yarışmada da bir 15 bin liralık para ödülü de koydu. Toplamda 13 belgesele yer vereceğiz burada. Ve bu belgesellerin hepsi Türkiye'deki ilk gösterimlerini yapacaklar. Bunların arasında Bingöl Elmas'ın yönettiği Komşu Komşu Huyu, Metin Gömürhan'ın yönetmenliğini yaptığı Genç Pehlivanlarını, Gürşen Gelte'nin yönetmenliğini yaptığı Koloni'yi hemen ilk başta aklıma gelenlerden sayabilirim. Hakikaten bir de Türkiye'de olup bitenleri çok iyi yansıtan, çok farklı konularda çok güçlü belgeseller yer alıyor.
Evet, şimdi önemli bir konuya gelelim. Bizi dinleyenlerimiz bunları merak ediyorlar. Şimdi 19 Nisan'a kadar sürecek. Festival sinemaları nereler ve bilet fiyatları?
Festival sinemalarımız Beyoğlu'nda Atlas'ta iki salonumuz var. Hemen karşısında Beyoğlu Sineması. Bu sene yenilenen salonuyla tamamen her şeyi, sesi, perdesi, koltukları tamamen yenilenen Fransız Kültür Merkezi'nin salonunu alıyoruz. Ortaköy'de Feriye'yi kullanıyoruz. Gene yakınlarında İstanbul Modern'in sinema salonunu kullanıyoruz. Anadolu yakasında da Rex Sineması'ndan iki salonumuz var. Artık Kadıköy yakası da kendi içinde bir merkez haline geldi. O yüzden bu yıl iki salon alarak orayı da böyle kendi içinde bir festival alanına çevirmeye gayret edeceğiz. Bilet satışlarımız 28 Mart'ta başlıyor. Ve 4 Nisan'a kadar devam edecek ön satış döneminde de %10 indirim uyguluyoruz biletlere. Tam biletlerimiz 17 lira, öğrenci biletlerimiz 12 lira. Hafta içi gündüz seanslarımız sadece 5 lira ve gala filmlerimizin gösterimleri de akşam 9.30 seanslarında toplam 14 tane gala filmimiz var. Onların gösterimleri de 20 liradan yapılacak. Az önce de dediğim gibi 28 Mart'ta başlayacak ön satış dönemini kaçırmasın izleyiciler. Ben özellikle öneriyorum. Hafta içi gündüz seansları çok uygun fiyata satılıyor ama geri kalan biletleri için bütün biletlerde %10 indirimden yararlanabiliyorlar. Özellikle çok fazla sayıda bilet alan, fazla sayıda filme giden izleyiciler için bu %10 indirimin çok faydalı olacağını düşünüyorum.
Evet, İstanbul 34. İstanbul Film Festivali 4 Nisan'da başlıyor. 19 Nisan'a kadar devam edecek. Bilgileri bize İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan verdi. Sayın Tan, çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sesli Dosya.
Şimdi önemli bir turizm beldesine gidiyoruz. Muğla'nın Fethiye ilçesine. Fethiye Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve 38 sivil toplum örgütünün destek verdiği Fethiye İl Olsun hareketi kapsamında 2 haftada 60 bin imza toplandı. Şimdi telefon hattında Fethiye Kent Konseyi Başkanı Mustafa Şıkman var. Sayın Şıkman, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Efendim, Fethiye tabii çok büyük bir ilçe ama il olmanın da sıkıntıları var. Neden ilçe olmaktan rahatsızsınız? İlk önce onu sorayım.
Şimdi ilçe olmaktan rahatsız değiliz de bu büyükşehir yasasından rahatsızız. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra Fethiye'nin ilçe olarak, belediye olarak özelliği kalmadı. Burası özellikle belediye bir müdürlük düzeyine indi. Şimdi bir İstanbul'un veyahut Ankara'nın, İzmir'in, Bursa'nın büyükşehir olması kaçınılmaz. Öyle bir yönetimin içinde olması. Çünkü Kadıköy'de, İstanbul Kadıköy'den bir otobüse binen bir vatandaş Beykoz'a giderken Üsküdar'da otobüs mü değiştirecek? Gayet tabii bu sistemlerin orada bir bütün içinde olması lazım. Ama burası çok farklı. Muğla'nın nüfusu, bizim Muğla ilinde merkezin nüfusu 3. büyük kasaba diyelim. Fethiye ile arasındaki mesafe 150 kilometre. Bizim burada Doğanlar köyümüz var. Bir 80 kilometre daha 230 kilometre ötedeki otobüs işletmesini Muğla Büyükşehir Belediyesi idare edecek. Ya yani bu çok yanlış. Dolayısıyla burada sistemler değişik oluyor. Şeydeki gibi, İstanbul'daki büyükşehir sisteminin çalışması gibi böyle dağınık bir ilde olması mümkün değil. Aynı şey Antalya için de söz konusu. Antalya'nın Kaş Kalkan, Antalya 300 kilometre mesafede. Nasıl büyükşehir oraya hizmet götürecek? Oradaki Fethiye'nin elindeki, belediyenin elindeki bütün imkanlar da alındı. Çok az bir şey kaldı. Dolayısıyla büyükşehir olmasından ötürü Fethiye çok büyük bir zaafa uğradı. Burada mezarlıklar büyükşehire bağlı. Efendim, itfaiye büyükşehire bağlı. 10 metrenin daha büyük geniş yolları büyükşehire bağlı. Küçük yollar, 8 metrelik yollar buraya bağlı. Yani bu çok garip bir sistem. Fethiye olmaktan çıkıyor böylelikle. Dolayısıyla il olmasının Fethiye'ye çok büyük yararı olacak. Bu büyükşehir yasasından sonra.
Peki Sayın Şıkman, yararlar derken mesela bir açıklamanız var. Eğer yatırımlar artacak denmiş, bağımsız kararlar alabilecek. Yani bu yararları böyle biraz pratiğe dökersek ne gibi maddeler sıralarsınız?
Şimdi aslında tabii yatırımların artması falan gibi şeyler böyle görünüşte olan şey. Ama özünde Fethiye son 15-20 seneden beri çok iyi bir ivme yakaladı. Belediyecilik olarak çok güzel yerlere geldi. Fethiye daha eskiden köy gibiydi. Şimdi hakikaten uygar, düzgün bir kasaba hüviyetine ulaştı. Bu da belediyenin buradaki özel gayretleriyle ve şimdiki belediye başkanının çok üstün gayretleriyle bu hale geldi. Şimdi bu sistem birdenbire kesildi. Fethiye'de mesela bütün diğer ilçelere göre en iyi çalışan kanalizasyon arıtma sistemi Fethiye'deydi. Şimdi bu büyükşehire geçti. Bakın Ölüdeniz'deki arıtma sistemi geçen sene iyi çalışmadı ve denizde bayağı kirlilik oluştu. Büyükşehir ben nasıl buna müdahale edeyim diyor. Ama biz burada kendi kendimize bu işleri yapıyor olsaydık o zaman Ölüdeniz'deki arıtmanın denize arıtılmadan gitmesini engelleyecektik. Daha yakın bir şekilde ilgilenirdik. Yani Fethiye'ye yapılacak olan yatırımlar veya Fethiye'nin zenginleşmesinden daha ziyade burada daha uygar bir şekilde yaşamamızı da sağlayacak. Daha rahat bir şekilde, daha iyi koşullarda yaşamamız sağlanacak. Şimdi bir başka şey de il olduğu zaman Fethiye işte büyüyecek, ondan sonra betonlaşacak, kötü bir hale alacak, şehir büyüyecek deniyor. Bu da yanlış. Çünkü ben bildim bileli Cumhuriyet kurulduğundan beri Muğla merkez il merkezidir. Ve nüfusu bakın diyorum Bodrum'dan, Fethiye'den Milas'tan sonra gelen bir yerdir. Üniversite olmasa halen daha bir kasaba hüviyetinde olacak. Yani il olmak illa buraya çok böyle büyük değişik yatırımlar, işte betonlaşma gibi şeyler anlamına gelmeyecektir. O nedenle Fethiye'nin hakikaten Türkiye'nin yüzünü artacak, Türkiye'nin iyi bir ilçesi, iyi bir beldesi olarak daha yükseklere götürecek bir yer haline gelebilmesi için buna ihtiyaç var. Şimdi burada Fethiye Belediyesi'nin gelirinin %60'ı Muğla'ya gidiyor. Muğla bunu dilediği gibi kullanacak. İstediği gibi nasıl tasarruf ederse o şekilde kullanacak. Bu onun hakkı. Yani yasalarla verilmiş hakkı. Ama öbür türlü olduğu takdirde burada yerel yönetim nasıl bir şey kazanıyorsa onu tekrar burada aynı yere harcamak zorunda. Başka bir yere götürüp de yatırım yapamaz. Bu nedenle Fethiye'nin daha uygar, burada yaşayan insanların daha uygar, daha güzel, daha iyi ortamlarda yaşayabilmesi için şart olduğunu düşünüyorum.
Garip bir büyüme de var. Geçenlerde bir Milas Bodrum Havaalanı'nın büyümesiyle ilgili bir toplantı vardı. Orada bir iş adamı konuşurken şöyle bir ifade kullandı. Gelecekte dedi, yani 2020 vizyonundan sonra Bodrum dedi Türkiye'nin 4. büyük kenti olacak. Yani tabii turizm iyi bir şey ama Bodrum 4. büyük kenti olursa ben yani vay Türkiye'nin haline diyorum. Ama tabii Fethiye'nin alanı Bodrum'a benzemiyor. Daha yaygın bir alanı var. Tarımı da çok zengin Fethiye'nin. Ve şimdi kampanyaya Fethiyelilerin ilgisi nasıl? Son soru olarak onu sorayım efendim.
Şimdi Fethiyeliler bu olayın farkındalar. Ve kampanya çok kısa bir zamanda büyük bir ilgi oldu. 60 bin imzaya ulaşıldı. Ayrıca daha Fethiye'nin eski köylerine, eski beldelerine gidilmedi. Bu sadece şehir merkezinde başlatılan bir kampanya. Şimdi o kadar ki bizim komşu ilçelerden Dalaman, Ortaca, onlar da Fethiye'nin il olmasını istiyorlar. Daha oralarda da bu kampanyayı oraya da uzatacağız. Bu öbür tarafta Kalkan var mesela. Antalya 350 kilometre mesafede. Bize buradan Fethiye'den 50 kilometre. Kalkan tabii Fethiye'nin il olmasını istiyor. Kaş aynı şekilde. Buralara uzatacağız. Yukarıda Denizli'nin, Burdur'un Çavdır var, Küçüklü var. Bunlar da Fethiye'nin iyi olmasını istiyor, Fethiye'ye bağlanmak istiyorlar. Dolayısıyla köylere gittiğimizde bu şeyin, daha doğrusu çok samimi söylüyorum, oradan talep geliyor. Bu imza kampanyasını bize de gönderin diye, biz de imzalamak istiyoruz diye. Dolayısıyla bu yani önümüzdeki bir hafta içinde herhalde 100 bine ulaşır.
Evet, Fethiye İl Olsun hareketi var. Tabii önemli bir turizm merkezi. Önemli hem doğal hem tarihi açıdan çok önemli bir yer Fethiye. Biz de bu hareketi duyuralım istedik radyomuzda. Fethiye Kent Konseyi Başkanı Mustafa Şıkman'ı konuk ettik. Çok teşekkürler Sayın Şıkman.
Rica ederim, ben teşekkür ederim bu konuya ilgi gösterdiğinizden ötürü.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her